yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok N kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, biri finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı. Hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatosu her perşembe saat 17'de sizlerle.
Caner, ne haber?
Açılış imzamız bu mu oldu şimdi?
Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Biraz deneyelim bakalım. Eğer oturursa böyle başlarız artık hep.
Abi yani iyiyim bak, bizim tek programlarımızda gergin oluyoruz. Çift programlarımızda daha bir rahatlamış, daha bir...
Bazen öyle flex. De öyle takıntılı insanlar var işte, çift numaralı şeylerde kendilerini daha rahat hissediyorlar. Ne bileyim, bir işte otel odasında kalacak mesela, çift illaki çift sayı olması lazım oda, yoksa rahat hissedemiyor. Bunu nereden hatırladım diye düşündüm de bir an önce, zannedersem İbrahim Selim'in programını izledim geçen haftada. Ali Atay'la eşi Hazal, Hazal Kaya konuktu ve Hazal Kaya böyle bir şey söyledi. Benim böyle bir takıntım var diye, çift ve tek sayılara karşı. Bizim de belki de böyledir. Çift sayılarda daha rahat hissediyoruz kendimizi.
Olabilir. Madem evliler, niye soyadları aynı değil diye. Artık böyle bir rahatlığı var biliyorsun kadınların. Evlendikleri zaman eşlerinin soyadını almak zorunda kalmayacaklar.
Ama henüz kanunlaştıramadıkları için de sanırım bir boşluk var orada zannedersem.
Öykünün bir öz durak olarak hayatına devam etmesinin sonuna kadar destekliyorum.
Kız babası olmak kolay değil tabii ki yani. Kız babası
zor.
Olmak kolay
zor.
Değil.
Yaşlandıran bir süreç. Çok güzel bir şey ama yaşlandıran bir süreç insanı.
Çocuklukları en azından karşılaştırmak istersen, yani hatırlıyor musun bizim, şimdi senin kendi çocukluğun zaten yani artık o kadar fazla zaman geçtiğini düşünüyoruz ki.
Metini duydum. Çocukluğumun metini duydum. Evet.
Nasılmış sence? Yani tabii ki sen kendi çocukluğuna karşılaştıramazsın ama annen ne anlatıyordu örneğin? Yani sen şimdi kendi kızında ne görüyorsun?
Valla annem şeyi söylüyor, yani senin çocukluğuna göre ve sana göre aşırı uslu diyor. Yani nasıl illet, nasıl berbat bir çocukmuşsam ben. Çünkü Öykü de çok hareketli bir çocuk. Yani bir kötülüğünü, yani şey, yaramaz diyemeyiz. Hareketli. İlgi alakası çok acayip yüksek her şeye. O yüzden çok hızlı bir şekilde bir şeyle ilgilenip onu bitirip başka bir şeye geçip onu bitirip başka bir şeye geçebiliyor. Anlamak mümkün değil bu özelliği, kimden geçti bu çocuğa.
Gerçekten çok zor. Tahmini çok zor gerçekten.
Ama bir yerde resim yapıyor, oradan çıkıyor, oyuncaklarla, legolarla oynuyor, oradan gidiyor. Çizgi film seyrediyor, sonra çizgi filmin aynısını kendi oyuncaklarıyla oynatmaya çalışıyor. Orada bir role playing falan yapıyor. Herkese rollerini falan dağıtıyor böyle. Sen bunu konuşturacaksın, sen böyle bir replik falan yazıyor. Yani öyle bir çocuk, evlatlık falan diyorum herhalde. Hiç yani asla bizde olmayan şeyler bunlar.
Peki sence o zamanlar, yani bizim kendi çocukluğumuzda çok fazla dışarıdan aldığımız veyahut da ilgileneceğimiz çok fazla şey mi yoktu? Acaba o yüzden mi o yaramazlık denen şey, acaba belki de dışarıdan gelen itki eksikliği mi hissediyorduk? Ve bunu kendimizi ifade edemiyor muyduk belki de?
Abi tabii yani biz hasbelkader hayatta kalmış insanlarız. Yani bizim bu boya gelen bu kadar da görmeyelim anne babalarımız, ama hani o zamanki hayat tarzına falan bakıyorum. 80'ler dizisinin büyük fanıyım bu arada. Çok acayip seyrediyorum her bölümü. Gece 11'den sonra falan 360 kanalında galiba açıyorum. Her bölümü izliyorum hala. Yani o dönemki dinamik, yavaşlık vesaire, hani içe kapanma hikayesi büyük bir avantaj bence. Geçen bölüm sosyal medyamı kapattığımdan bahsetmiştim. Temel nedenlerinden biri biraz bu. Hani içe dönmek, etrafta ne olduğuyla ilgilenmemek, etrafın benim ne yaptığımla sürekli ilgileniyormuş hissiyatı. Öyle bir şey olmasa dahi öyleymişsin hissiyatı veriyor sana. Ve sen sürekli buna uygun üretim yapmaya zorluyorsun kendini. Veya bununla ilgili kendini sınırlara sokmaya çalışıyorsun. Ya gönül rahatlığıyla bir analı bacalı sövemiyorsun falan yani. Tamam, öyle bir durum var. Dolayısıyla kapanma. Yaprak Özer'le bunun röportajını yapmıştık galiba birkaç ay önce. Hani benim orada önerdiğim şeylerden birisiydi. Hani mutlu olmak için, şey yapmak için ne yapmak lazım? Kapanmak lazım. Bir noktada şeyim bu. Hani kendi içine kapanmak lazım. Dışarıda olanlara bakmamak lazım. Dışarıdan kastım hani dünyada olan olaylardan bahsetmiyorum. Bir farkındasızlıktan bahsetmiyorum ama hani bu telefonu açma kapama hikayesi, tiyatro muhabbeti geçen bölümdeki, biraz sosyal medya için de geçerli. Hani sanki orada sürekli bir kitle var ve senin ne yaptığını sürekli gözlemlemek istiyor ve sen de onlara bunu sunmak zorundaymışsın hissiyatı vermek sana. Şimdi bunu bir boomer olarak bir noktada kesmek lazım. Yani buradaki obje, hani sen sujeden objeye dönüyorsun zaten çocuğun olduktan sonra kendi hayatında. Şimdi burada çocuğa dayalı mı hayat yaşayacağız vesaire konusunu geçelim. Evet, çocuğa dayalı hayat yaşayacaksın. Seçimlerini evet ona göre yapacaksın. Bir noktaya kadar. Ve evet o çocuk 18 yaşını geçtiği zaman sana dönüp de teşekkür ederim baba benim için hayatını piç etmişsin demeyecek. Ayrı bir konu. Ama yaptıysan o çocuğu ona göre kararlar alman lazım. Dolayısıyla küçülmeyle ilgili mevzum bu. Ama itki konusuna gelince, şimdi geçen öyküyü aldım şeyden, okuldan. Böyle biraz ağlamaklı falan, nedir mevzu dedim. Paw Patrol oyunu oynamak istemiş ve arkadaşları oynamamışlar. Şimdi biz kendi büyük reflekslerimizle ne diyoruz bununla alakalı? Ya başka derdin olmasın. Niye? Çünkü bizim dertlerimiz ne? İşte kira var, bilmem ne var, taşınma var, şu var, bu var. İşte partnerlerinle veya diğer insanlarla bir şekilde bir anlaşamadığın konular var falan filan. Şimdi bu çocuğun dünyasında olabilecek en mantıklı problemlerden birisi Paw Patrol'ü oynayamaması. Çünkü onun fayda maksimizasyonunda, onun dünya kuralları içerisinde zaten kaç tane element var ki? Bunu gerçekleştiremediği zaman mutsuz oluyor. Oturup buna çare bulman lazım, onunla konuşman lazım vesaire. Şimdi bizim zamanımızda çok konuya böyle bakılmıyordu muhtemelen. Ama biz de bunu God Given'ı öğrenmedik. Çünkü kendi annemiz babamızdan bir şekilde bunun belki de bu şekilde yapılması gerektiğini ama onların yapmadığını bir şekilde böyle zaman içerisinde gördük, öğrendik veya okuduklarımızla beraber harmanladık diyeyim.
Yani böyle bir skala içerisinde ben zannedersem tam da anlattığın güruhun karşı cephesindeyim. Çünkü benim hep çok sakin bir çocukluğum oldu. Ben şu hani hep şey derler yani bıraksan bir oda içerisinde etrafında oyuncak bile olmasına gerek yok. Kendi dünyasını yaratır ve orada da zaman geçirirdi. Ben her zaman öyle oldum. Daha sonra da özellikle kitap okumayı biraz da erken yaşta, en azından okumayı erken yaşta sökünce ve işte kütüphanelere merak salınca, kitaplara merak salınca, babamın da çok güzel bir kütüphanesi vardır gerçekten de. İşte o birkaç bölüm önce sen bana Yaşar Kemal örneği verdin. İşte kaç yaşındaydı Yaşar Kemal okurdu diye. Ben yanına bir ilave daha isim koyayım. Aziz Nesin de okurdum. Ama bunların hepsinin nedeni çünkü bunlar babamın kütüphanesinde olan kitaplardı. Ve ben de onlara merak sarmıştım. Okumaya merak sarmıştım. Dolayısıyla da onlarla gitti. Şimdi çok fazla o yüzden hani ilgi isteyen, ilgi çekmek isteyen bir çocukluğum olduğunu çok da fazla hatırlamıyorum açıkçası. Çok kıpırtılı, heyecanlı, çok aktif ve hani sürekli hareketli bir çocuk olduğumu da hatırlamıyorum. Ama şunu çok net hatırlıyorum. O özellikle de kitapları okuyup da içerisine girmiş olduğum dünya beni hep çok cezbederdi. Hep cezbetmişti. Dolayısıyla orada yarattığım kendi dünyaların içerisinde zaman geçirmek bana halen daha bugün bile bana verilebilecek en büyük hediyelerden bir tanesi. Yani o dünya içerisine kendimi gömüp orada kaybediyor olmak ve daha da ötesi şu anda günlük olarak yaşadığım hayattan daha farklı hayatların da varlığını bir şekilde kitaplardan öğreniyor olmak beni her zaman beslediğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi olmuştur mesela. Dolayısıyla çok da fazla itki arayarak çok fazla büyümedim. Daha da ötesi tam bu yüzden muhtemelen sosyal medyadan vesaireden hep uzak kalabilme şansım oldu. Çünkü hani böyle bir arayışım da olmadı, böyle bir isteğim de olmadı. Açıkçası halen daha da ya arkadaşım bile fotoğrafımı çekse ben utanırım yani. Halen daha hoşuma giden bir şey değil. Böyle beraber bir aman bir poz vereyim, bir görüneyim falan, bu benim için halen daha çok da içsel ...yerleştiremediğim bir şey. Ama bugünün dünyasında da farkındaysan hani bunun hep sanki tam tersi, hem pohpollanıyor hem öne çıkarılmaya çalışılıyor. Çünkü işte sen kendini göstermen gerekiyor. Bir şekilde kendini dünyaya nasıl anlattığın sanki tamamen bir fotoğraf karesine sıkışabilecekmiş gibi. Bunu senden bunu beklendiği bir dünya içerisinde yaşıyormuşsun gibi oluyor. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ama şu anki çocuklar için de kendi çocukluğumu karşılaştırmakta çok zorlanıyorum. Sadece çocuğum olmadığı için değil bu. Gerçekten bambaşka dünyalar yani. Bizim zamanımızda, benim çocukluğumda belki de cep telefonları olsaydı ve ben o alete alışmış olsaydım belki de bambaşka bir iyiye gidecek diye söylemiyorum bunu illaki, ama bambaşka bir bilinçle büyüyecektim yani. Bunu test etme imkanımız yok maalesef.
Ya evet, bir de seviyorum ben ışıklı hayatı. Ama azaltarak hani azaltarak bırakacağım diye düşünüyorum. Yani şu an Instagram hesabından sonra Twitter gözüme kestirdim. Böyle böyle ilerleyeceğim.
Ne güzel, böyle bir bağımlılıktan kurtulurmuş gibi anlatman evet, ne kadar tatlı gerçekten.
Yani hem bir bağımlılıktan hem başka bir mecradan böyle hafif hafif çıkacağım diye düşünüyorum. Bütün bunların içerisinde şeyler var tabii, işte bir önceki bölümde konuştuğumuz İdrak seviyeleri, aldığın feedbacklerin veya işte girdiğin etkileşimlerin yarattığı tatminsizlik. Yani bu tarz zamanını çok fazla tüketen şeyleri kaldırmak denklemden mantıklıymış gibi geliyor. Herhalde işte artık bir ayağımız çukurda falan. Ya o yüzden. Aziz Nesin dedin şu. Ali Nesin'le olan hikayelerini de anlatsan ya bize biraz.
Bir gün mutlaka. Belki de bugün de anlatırım ama bence birazcık mola verelim. Biraz soluklanalım. Neyle devam etmek istersin Caner?
Ya bir Fight Club konum var bugün. O yüzden Fight Club'la ilgili konuşmadan önce bir Where Is My Mind çalalım.
Lütfen.
Ondan sonra kendimizi toplayalım, gelelim tekrar.
Aklımız bir başımıza gelsin. Hadi bakalım. Stop. We'll be right back. Evet, aklımız başımıza geldiyse ya da getirmek için etrafımızda duyurulan çığlıkları dinlemiyorsak ve yolumuza devam ediyorsak yine çok güzel bir yerdeyiz demektir. Bu şekilde devam edelim. Tabii çok eski bir film artık bizim zamanımızın için bizim zamanımız için çok aykırı, çok düzen karşıtı, böyle hem Hollywood piyasasında olması filmin. Tabii yine bilmeyenleriniz için söyleyelim, aslen Fight Club bir film olmazdan önce Chuck Palahniuk'un kitabından esinlenilmiş, romanından esinlenilmiş bir yapımdı. Ve bu son şarkının yani Where Is My Mind'ın çaldığı yerde de, filmi bilmeyenler için ufak bir spoiler olsa da.
Abi bu saate kadar filmi bilmeyen varsa da yani spoiler'ı da yesin, kusura bakma. Ben derste soruyorum mesela, Lord of the Rings izlediniz mi? Yok. Fight Club izlediniz mi? Yok. Çünkü dersle ilgili yeri geliyor. Ne bileyim, La Casa de Papel hadi günümüzden daha biraz izlediniz mi? Yok. Abi ne izliyorsunuz?
İşte ben de onu merak ediyorum. Bu etkileşim sende. Ne izleniyor gerçekten? Ben de bilmiyorum çünkü.
Abi Kızıl Goncalar falan izliyorlar işte. Geçen bölümlerde konuştuk yani. Anlamak mümkün değil. Sonra açarsınız tabii telefonu. Buna takılacağız galiba.
Ben feci takıldım. Her gittiğim yerde gözüme çok feci çarpacak zaten maalesef. Fakat orada yani Fight Club filmine geri dönersek, filmde şarkının çaldığı anda aslında bir anarko dünyanın da başlangıcına şahit oluyoruz. Neden? Çünkü kredi kartları binalarının, yani bu kredi kartı yapmaktan ve dağıtımından mesul olan şirketlerin binalarının birer birer yıkıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda neye çevriliyor tabii ki? İnsanların var olan kredi kartı borçlarının sıfırlanmasına bir atıfta bulunuluyor. Tam da bu aklımız neredeydi şarkısı çalarken ufak bir anarko dünya denemesinin yapıldığı bir yerdi Fight Club. Sonra gördük, dünya mı anarko biz mi?
Abi devlet vergi affı yaptığı zaman da ama şey yapıyorsun ondan sonra, benim Türk kökenli kardeşlerim devlete karşı işte biz boşuna mı ödedik vergileri? Niye başkalarının vergilerini affediyorsunuz gibi noktalara gidiliyor. Bak Brad Pitt yaptığı zaman alkışlıyorsun ama.
İşte onu çok güzel biliyorsun, her zamanki çağımızın en büyük şeyi, istersen en kötü şeyi sun, onu güzel bir pakete sar, harika bir şekilde ver, insanların hoşuna
ama
gidiyor.
Brad Pitt de hakikaten güzel paket. Adamcağızın şeyine bak. İşte bu caps'ler var ya, gençler
evet,
yapıyor.
Evet, evet.
Orada şey, 1999 işte Edward Norton'la Brad Pitt yan yana, 2023 sadece Edward Norton var. İyileşmiş.
Nereden nereye işte, o anarko dünya inşasından nerelere geliniyor yani.
Hikaye devam ediyor bu arada. Yani Dövüş Kulübü 2 ve Dövüş Kulübü 3 olarak çizgi roman olarak geliyor. Hatta ülkemizde Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanıyor bu. Cameron Stewart diye bir çizerin çizimleriyle.
Yazar kim bu arada?
Aynı yazar.
Yine Chuck Palahniuk.
Aynen. Üçüncü kitapta da bu arada şey var. Yani Dövüş Kulübü 3'ün de çizgi romanı var. O da yine Cameron Stewart'ın çizimleriyle ama David Mack'de, David McKay gibi farklı çizerler de kapaklarda vesaire var. Çizimler böyle çok ciddi çizimler değil. Karanlık bile değil neredeyse. Hani biraz daha böyle karikatür, kartuni çizimler var. Onun nedeni de yazar şey olarak anlatıyor. Yani zaten çok karanlık bir şeylerden bahsediyoruz. Bunu ancak biraz daha renkli, biraz daha böyle kartuni bir çizimle aktarabilirdik. Yoksa çok karanlık bir çizgi roman olacaktı diye dile getiriyor. Keşke öyle yapsaymış. Çünkü şimdi Crow'un da Karga'nın da çizgi romanı basıldı. Farklı kafalarda farklı anarşist filmler ve çizgi romanlar. Şimdi bir tanesi underground edebiyattan sinemaya zıplamış ve sinemadan çizgi roman olarak devam etmiş bir janr Fight Club. Ama yani Edward Norton'la Brad Pitt'te ancak bu kadar mükemmel oturabilirler bu filme. Çünkü tam Brad Pitt'in şey işte Seven, işte Fight Club vesaire. Hani o karanlıkta gittiği dönem. David Finch'in de tam işte Game vesaire. Hani o filmlerle beraber aynı karanlık tonu devam ettiği filmler. Crow da tam bir underground çizgi romandan çıkıyor ki onun Itaki'den yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Hakikaten bir fanzin tadında bir çizgi roman. Ve aslında ben Crow'u da şeye benzetirim. Bu Him'e benzetirim. Bir önceki bölümü Him'le bitirdik. Orada program bittiği için çok üzerine konuşamadık. O Vilvalo'nun tarzı tavrı böyle Crow'daki Eric Driver, Driver mıydı?
Adam Driver. Adam,
şeye benzer yani birinci o kim oynamıştı birinci filmde? Brandon Lee. Brandon Lee'nin oradaki o şey haline benzer. O makyajlı işte Crow çizgi romanındaki tasvirine benzer. Ama çizgi romanı görünce yani underground çizgi romanı görünce şeyi çok daha iyi anlıyorsun. Oradaki tarza daha çok benziyor. Yani filme de benziyor ama filmde biraz stilize. Çizgi romanda daha da güzel. Şimdi onun şeyini yapıyorlar. Yeniden çekimini yapıyorlar. Yeniden çekiminde de isimlerini asla söyleyemediğim ama İskandinav bir oyuncu ailesi var. Bunlar böyle klan gibi her filmde varlar. En son John Wick'te oynamıştı en küçük kardeşleri. Onun oynadığı bir şey. Karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bayağı stilize bir karakter. Sen her şeyi Crow'u hiç takip ettin mi?
Hayır, sadece ilk filmini, orijinal filmi biliyorum. Onun hikayesini biliyorum ve filmi de seyretmiştim ama orada kalmıştım. Ama şimdi başka bir şey aklıma geldi sen bunları söylerken. Brad Pitt'in aslında bu finansal dünya meseleleriyle ilgilenip daha doğrusu içinde yer aldığı tek proje aslında Fight Club değildi. Benim yine bu finansal dünya filmlerinden en çok sevdiğim bir tanesi. Sen sever misin çok emin değilim ama The Big Short vardır. Hı-hı. Bu sanırım 2007 Amerika Mortgage kriziyle evet. Patlayan finansal...
Bir derste bahsettim.
Finansal çok güzel filmdir mesela. Güzel olmasının en büyük yanı bir seyirciye hem bir şekilde finansla çok alakası olmayan seyirciye hafif hafif böyle neyin ne olduğuna dair güzel doneler veriyor. Hem de birkaç çok iyi oyuncu. Bunlardan bir tanesi Brad Pitt, bir tanesi kesinlikle Steve Carell. Yani bu şeyin başını oynuyordu Steve Carell.
Kendi fark oynuyordu edip galiba orada.
Evet, onun yanındaki, evet, onun yanındaki elemanlardan bir tanesi. Onunla beraber iş yapan elemanlardan bir tanesi. Neyse, bu finansal krizi anlatan bir filmi vardı ve orada da Brad Pitt yine çok cool, çok şey, iki tane üniversiteli çocuğa böyle bir el veren, yardımcı olan ama yaptığı şeyden de nefret eden bir...
O Brad Pitt'i hiç bulamadım ben yani. git, yani o Brad Pitt'i hiç bulamadım. Bulamadığım için de muhtemelen o Brad Pitt olma yolunda ilerliyorum galiba.
Bulamadığın yani. Brad Pitt'e kavuşma yani öyküsü.
Orada o el veren Brad Pitt. Bu arada biraz önce bahsettiğim arkadaş Bill Skarsgård.
Evet.
John Wick 4'te oynayan ve yeni Crow filminde oynayacak olan arkadaş. Şimdi bu abinin bir takım kardeşleri var. Tamam mı? Bunlar hepsi birbirinden enteresan tipler. Alexander Skarsgård, Gustav Skarsgård, Walter Skarsgård, Sam Skarsgård. Böyle gidiyor bu Skarsgård ailesi ve çok enteresan şeylerde oynuyorlar. Mesela Gustav Skarsgård bizim Vikings'ten bildiğimiz Floki. Hep böyle enteresan tipler. Walter Skarsgård keza böyle. Bunlar, ya bu aile şey gibi.
Bunların hepsi kardeş mi?
Bunlar kardeş. Bunların babası da Stellan Skarsgård. Stellan abi de şey, senin en rahat hatırlayacağın Good Will Hunting'deki matematik profesörü.
Hatırladım
Will'e,
kim olduğunu.
Will'e ders çalıştırmak
isteyen evet,
ve Will'in
evet.
Bunlar benim umurumda bile değil. Hani senin Boğaziçi'ye yaptığın atarı yapan.
Hiçbir zaman öyle bir dahi olma.
Ben hayatımı yaşamak istiyorum diye. Skarsgård klanı ya. Adamlar her bölümde varlar. Enteresan. Yani bir oraya bunlara ayrı bir bölüm bile yapmak gerekebilir yani hakikaten şey.
Ben şu anda senin sayende tanıştım. Daha doğrusu bildiğim karakterler vardı ama ismen açıkçası kesinlikle bilmiyordum. Hele böyle bir klan olduklarını hiç bilmiyordum yani. Bu sayede öğrenmiş oldum.
Enteresan. Crow da aslında çizgi romanı şey biz onu O dönemler 90'larda falan işte Image Comics'ten bildik ama bu arada Eric Draven'mış, yani Adam Driver falan diye bir yerlerde gezdik ama Eric Draven karakter.
Teşekkür ederim düzelttiğin için.
Brandon Lee'nin oynadığı karakter. Brandon Lee ile Bruce Lee'nin hikayesi de biliyorsun aynı. İkisi de sette gidiyorlar. Brandon Lee'nin işte silahla vurularak öldüğü, Bruce Lee'nin de işte nasıl öldüğünü hala bilmediğimiz şekil. Yenisi çekiliyor bilmiyorum. Fotoğraflardan bana biraz fazla stilize geldi. Fazla him gibi geldi karakter. Ama Skarsgård sülalesinin vibe'ını da atlamamak lazım diye düşünüyorum.
Karanlığa götürdün yine bizi. Karanlıklarda kaldık. Çıkamıyoruz bir türlü bu karanlıklardan. Neyse.
Işıklar sönmeyecek Love diye. Buradan öyle bir kanala girerim ki. Bak çıkamayız oradan.
Biz hemen
Yılmaz Güney'e kadar giderim. Derler ki bu adamlar Skarsgård'lardan Yılmaz Güney'e kadar nasıl gitmiş.
Biz hemen buralardan çıkıyoruz. Günümüzü umarım sizin gününüz bizim günümüz kadar karanlık geçmeyecektir. Madem şöyle kapatmak istedim ben de. Bu finansal filmlerden bahsettik. Birkaç tanesine değindik. Geçen programı da çok karanlık kapattığımız için bu sefer o kadar kapatmak istemiyorum.
Beni karanlığa boğanlar utansın Can.
Sizi Pink Floyd'da Money ile baş başa bırakıyorum. Birazcık birazcık para sesi duyalım. Belki şansımız yaver gider Caner, ne yapalım?
Esen kalın. Neydi? Güven abi çok güzel yapıyordun. Yani sert kalın, taviz vermeyin. Çok iyi, çok iyi program bitişiydi o ya.
Biz o kadar rockçı değiliz yani.
Esen kalın, taviz vermeyin diye güncelleyelim. Görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
I certainly was in the right.
I guess it was cruising for bruising.